Ayrım 12. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Sayfa 175. 3. Bölüm. Sabaha Doğru. 1. Kısım. Yanı başımdaki masada daha o gece Pakize ve kardeşleriyle çetin bir kavgadan sonra büyük kızım Zehra'yı vermeye razı olduğum Topal İsmail domino oynuyordu. Ben bir taraftan onun kirli sarı etleri dökülecekmiş gibi ablak yüzünü, çiçek bozuğunun daha sakil yaptığı küt burnunu, şişkin gözlerini seyrederken bir taraftan da bu güzel bahar gününü bana zehreden talihimi düşünüyordum. Zehra başka bir evde olsaydı, etrafında biraz iyilik, biraz dikkat görseydi, şüphesiz tek talibi Topal İsmail olmazdı. Yırtık elbiselerinin, bakımsız kıyafetinin arasında bile bu bahar gününü andıran serin, diş diş bir güzelliği vardır. Ne yazık ki iki baldızın musiki meraklısı ile güzellik kraliçesi namzedi, ikisi birden 12 senelik bir gayretle kızı çirkin ve sevimsiz olduğuna inandırmışlardı. Önceleri Pakize, kardeşlerinin kızıma karşı olan vaziyetlerini az çok değiştirmeye çalışmıştı. Sonra felaket devrimizde talihin hesabını yalnız Zehra'dan sorabilirmiş gibi o da ona yüklenmişti. Dün akşam hiç yere evvela büyük baldızım Zehra'ya çatmış, Pakize onun bu haksızlığını örtmek için hiç lüzumsuz yere oğlum Ahmet'i ağlatmıştı. Kendisine yapılan haksızlıklara ses çıkarmayan fakat Ahmet'e dokunulmasını istemeyen Zehra bu sefer annesiyle çetin bir kavgaya girişmişti. Zehra'da en hoşuma giden taraf zaman zaman çok derinde kalmış bir şeyin kendisinde uyanmasıdır. Zehra benim bilmediğim, yapamadığım şeyi biliyor ve yapıyor, haksızlığa isyan edebiliyor. Yazık ki bu isyan benim aleyhimde olmuştu. Çünkü Pakize'nin bu gibi hallerde tek bir tabiyesi vardı. Başkalarıyla olan kavgaları sadece aldatıcı bir karakol muharebesi addeder ve onlarda fazla gecikmeye lüzum görmeksizin düşman kuvvetin bütünü addettiği bana karşı hücuba geçerdi. Bu sefer de öyle oldu. Kavga hemen hemen gece yarısına kadar sürdü. Nihayet yastığım yorganım sofadaki sedire yığıldı. Pakize beni odasından atmıştı. Pakize'nin o zamanlarda bana karşı cefada tek yanıldığı nokta burasıydı. Beni odasından kovmayı hakiki bir ceza addediyordu. Halbuki 35'ine geldiği halde hala doğru dürüst yatmasını öğrenmediği için onunla bir yatakta yatmaktansa ayaklarımı sofadaki sedirin uzunluğuna uydurarak orada kurulmayı tercih ederdim. Pakize bu cezanın müeyyidesine o kadar inanmıştı ki onu kaybetmemek için yıllardan beri ayrı yatmamız için yaptığım teklifleri, ricaları ''Aa nasıl olur, Allah göstermesin, ben odada yatayım kocam sofada'' diyerek reddetmişti. ''Dünyada rahat edemem, seni öyle rahatsız yerde bildikçe gözüme uyku girmez.'' Halbuki asıl onun yanında rahatsızdım. Gündüz hayatında kavga zamanları eğlence ve sinema hariç o kadar sakin, tatlı surette tembelliğe müsait olan karım, uykuya dalar dalmaz bir nevi cambaz kesilir, kolları, elleri, bacakları birdenbire çoğalır, imkanları genişler, bir örümcek gibi yüzü koyun yattığı yerden, her nevi plastik danstan zenci ibadetlerine kadar perde perde yükselip alçalan bir hareket sarasına tutulur, bu çoğalmış ağza beni dört bir tarafından sarar, dürter, acayip terkipler halinde vücuduma yapışır hoyrat itişlerle ayrılırdı. Bu hareket bolluğuna tiroid guddelerinin bozukluğundan gelen benirlemeleri, horlama ve sayıklamaları da ilave ederseniz, gece hayatımın nasıl bir şenlik içinde geçtiğini tasavvur edebilirsiniz. Pakize'nin bir huyu da rüyalarını sıcağı sıcağına anlatmak için beni uyandırmasıydı. O zaman onun gündüz hayatında mahrum olduğu şeyleri uykuda nasıl ele geçirdiğini öğrenirdim. Binaenaleyh kavgalarımız ne kadar çetin biterse ben ayrı yatacağım için mesut olurdum. İşte o gece sofada yatıyordum. Herkes uyuduktan sonra kızım yavaşça yanıma geldi ve Topal İsmail'le evlenmeye karar verdiğini söyledi. Gözleri yaş içindeydi. Artık tahammülüm kalmadı diyordu. Ahmet'i de alırım, belki bakılır, yarın annesi gelecek. Her gün bir kere uğrayıp fikrimi soruyor, razı olduğumu söyleyeceğim. Ve geldiği gibi sessiz adımlarla hıçkırıklarını kısarak gitti. Topal İsmail iki adım ötemizdeydi. Bütün çirkinliğiyle ve bu çirkinliği insan ruhunun derinliklerine doğru uzatan kötü huylarıyla onu olduğum yerden görüyordum. İlmi menafi ülazanın kaydettiği bütün menfi hasletler onda vardı. Alın hemen hemen yok denecek kadar dardı. Binaenaleyh kendini beğenmişti. Kollar uzun ve parmaklar küt, el ayaları geniş, katı ve yara gibi kıpkırmızıydı. Alt dudağın kalınlığı, gözlerin yanlara doğru akışı da gösteriyordu ki zalim ve ahmakça hilekar ve yalancıydı. Sesi bir fırça gibi diken dikendi. Sadece bu sesi medeniyetin yanından bile geçmediğini göstermeye yeterdi. Dişleri sarı birbiri üstüne binmiş ve ters dürüstü. Bu da kısmetsizliğe ve hasisliğe delildi. Onda muhakkak ki her kusur vardı. Zavallı Zehra onunla ne yapacaktı? Yavaş yavaş sıkılmaya başlamıştım. Her an kalkıp gitmek istiyordum. Doktor Ramiz'i dört gözle beklediğim bu kahvede müstakbel damadım beni olduğu yerden zehirliyordu. Oyun oynarken çenesi ve üst dudağı bir saat zembereği gibi atıyor, gırtlak kemiği yerinden fırlıyordu. Fakat en kötüsü elleriydi. Bu geniş, küt parmaklı, boğum boğum hiçbir işin terbiyesini almamış eller, şüphesiz tabii hallerde akla gelmesi ihtimali olmayan zulümler ve cürümler için yaratılmışa benziyordu. Ahmet'i de yanıma alırım. Zehra'nın dün gece beni o kadar teselli eder gibi olan bu cümlesi şimdi beni büsbütün korkutuyordu. Bir yerine iki kurban verecektik. Elimi alnıma götürdüm. Hayri Hirdal, kendine gel diye düşündüm. Bakamıyorsun, bu çocuğa bakmanın imkanı yok. Fakat ne çıkardı, talihi değişmeyecekti ki, bilakis daha kötüleşecekti. Bir iki defa yerimden doğruldum. Fakat müstakbel damadımın attığı çığlıkla büyülenmiş gibi tekrar oturdum. Ne kadar huysuzdu, ne kadar kötülükle doluydu, ne kadar çirkin ve kabaydı. Hayır, ben buna kızımı veremezdim. Ve nasıl korkunç bir ihtirasla oynuyordu. Oyun dışarıdan yaptığı bir hareket değildi. Onun içine girmiş, bütün vücudunu ayrı ayrı çalıştırıyor, bir şeyleri didikletiyor, gagalıyordu. Yamalı kundurasından çorabının yırtığı görülen sağ ayağı masanın altından bir dikiş makinesinin kolu gibi işliyor, gırtlağı durmadan etrafa hücum ediyor, parmakları çengel gibi muttasıl bir şeylere takılıyor, bir şeylere asılıyor, dudakları etrafı somuruyor, çene onların somurduğunu kusuyor ve burun acayip homurtularıyla bütün hayatı korkutmaya çalışıyordu. ''Çirkin, efendim çirkin, çirkin ve ahmak, ahmak ve hayvan!'' Birdenbire omzuma bir el dokundu. Doktor Ramiz gülerek, ''Yine dalgadasın.'' diyordu. Yanı başında 42-43 yaşlarında uzun boylu, hafif buğday renkli, iyi ve temiz giyinmiş, gösterişli ve hatta güzel bir adam duruyordu. Doktor Ramiz ona, ''Arkadaşım Hayri Bey.'' diye beni tanıştırdı. ''Enteresan adamdır, kıyafetine bakmayın.'' Sonra bana döndü. ''Mektep arkadaşım Halit Ayarcı.'' Ve mutat suallerine başladı. Bir taraftan soruyor, bir taraftan da bakışıyla ilerideki masada boş bir yeri peyliyordu. İnsan ne garip mahluktur. O dakikada Halit Ayarcı'nın orada bulunmasını adeta bir şanssızlık sanıyordum. Çünkü bu adamın mevcudiyeti bana Doktor Ramiz'den 2 lira borç almama düpedüz mani gibi geliyordu. Nereden bilecektim ki o anda kahveye Doktor Ramiz'le gelen adam benim iyi talihimdir. Çocuklarımın sıhhati, karımın ve baldızlarımın istikbalidir. Hem de küstah bir adama benziyor diye içimden söyleniyordum. Durmadan insana bakıyor, sanki satın alacak gibi. Ve yabancı adama hiddetim bu yüzden bir kat daha artıyordu. Bununla beraber bakışlarında hiç de insanı rahatsız edecek bir şey yoktu. Bu bakış hiç de öbürlerine, kendimi bildim bileli üstümde hissettiklerime hiç benzemiyordu. Onlarda ne küçültme, ne yadırgama, ne alay vardı. Sadece herhangi bir şeye bakar gibi bakıyordu. Ne olduğumu anlamak istiyordu, o kadar. Tam ayrılacağımız, ben masama oturacağım, onlar Doktor Ramiz'in uzaktan peylediği masaya geçecekleri sırada, yani işlerin büsbütün bozulduktan sonra Doktor Ramiz birdenbire peydahladığı huyla omuzuma vurmalar, çenemi, yanağımı okşamalar ve bu esnada baştan aşağıya kıyafetimi süzmek gibi mukaddemelere başlamak üzereyken, son zamanlarda herkes benimle bu tarzda meşguldü, tam fihristimi yapmadan kimse yanımdan ayrılmıyordu. Birdenbire durdu ve arkadaşına, ''Sen saatinden şikayet ediyordun. Bir de Hayri Bey görsün şunu. Hayri Bey saatten çok iyi anlar.'' Doktor Ramiz yaşlandıkça lüzumsuz konuşmayı arttırdığı için devam etti. ''Bakma derya değil, kalender adamdır. Dükkanı filan yoktur ama saati bilir.'' Sonra bana döndü adeta tekellüflü bir tavırla, ''Buyurmaz mısın Hayri Bey, şöyle bir kahve içelim.'' Ve benimle eski mektep arkadaşı arasındaki servet, seviye, refah, terbiye, tahsil farklarına rağmen beni ne kadar sevdiğini Halit Ayarcı'ya tam gösterebilmek için bu sefer sırtımdan, tam kamburumun üstünden beni kucakladı. Son 5 senedir böyle olmuştu. Eski ahbaplarım beni birçok şeylere rağmen sevdiklerini göstermeye kendilerini mecbur sanıyorlardı. Doktor Ramiz bunların en masumuydu. Boş masaya geçtikten sonra doktor dişlerini içeriden eme eme temizleyerek meziyetlerimi saymaya başladı. Hayri Bey neler bilmez zaten. İlmi menafiül aza, ilmi sima, ilmi simya, ilmi havas, ilmi cifir, ilmi sihir, ilmi huruf. Elinden her şey gelir. Eski tababet bile. Geçen gün bir teşhis koydu. Ben bile şaşırdım. Doğruydu. 5 senedir Seyit Lütfullah repertuvarını tekrarlayarak insanları aldatmakla geçiniyordum. Halit Bey hem onu dinliyor hem kendi kendine elime bir para geçerse muhakkak uğrar alırım, yerini biliyorum ama ne işime yarar der gibi bir tavırla beni seyrediyordu. Halit Bey ameliyesini insanlar üzerinde yapan cinstendi. Onun için bakışları insanı taciz etmiyordu. Sadece eşya seviyesine indiriyordu. Birdenbire bana sordu. Hakikaten saatten anlar mısınız? Nasıl derya dil değilsem, nasıl ilmi simya, ilmi cifir ve eski tababeti bilmiyorsam, başımdaki bereye birdenbire ağarmış saçlarıma, tıraşsız sakalıma ve derviş halime rağmen nasıl hiçbir tarikatten değilsem, öylece saatten de anlamıyordum. Fakat yalana alışmıştım. Hayatım denen bu kalp akçeyi başka türlü süremezdim. İnsanlar benim böyle olmamı istemişlerdi, yalancıydım. Binaenaleyh saatten çok iyi anladığımı söylemem lazımdı. Fakat bu en aşağı 35 türlü söylenirdi. Cemal Bey'e, Selma Hanım'a, Doktor Ramiz'e, Sabriye Hanım'a, yan geldi Asaf Bey'e, hepsine, herkese ayrı ayrı şekillerde söylenirdi. Bir müddet Halit Ayarcı'ya baktım. Hayır, burada doğrudan doğruya hareket lazımdı. En yavaş sesimle, bir görelim bakalım dedim. Cebinden kordonsuz küçük bir altın saat çıkardı, avucumun ortasına bıraktı. Saat o kadar iyi işlenmişti ki avucumun içinde bir küçük güneş var sandım. Hayır, büsbütün yıkılmamıştım. Sevdiğim birkaç şey kalmıştı. Ben avucumdan kayıp kaçar korkusuyla parmaklarımı saatin üzerine kapatırken o, iki aydır işlemiyor baba yadigarı, onun için çok severim. Nesi var acaba diye tekrarlıyordu. Hata dedim, hem de büyük hata. Elbette işlemez. Kordonsuz saat, yularsız hayvan, nikahsız kadın gibidir. Saatini seven evvela bir kordonla kendisine bağlar. Bu sözleri biraz karşımdakini yoklama ve biraz da vakit kazanmak için söylemiştim. Halit Ayarcı bana dikkatle baktı. Hakkınız var dedi, iki defa düşürdüm. Ben yazık diye cevap verdim çünkü çok güzel iş. Bugün epeyce nadirdir, İngiliz malı. 19. asır ortası. Sizin anlayacağınız bir harika. Saat hakikaten güzeldi. Neredeyse İsmail'i de kızımı da unutacaktım. Senelerdir Cemal Bey'in karısının saatini tamir ettiğimden beri bu kadar güzel işi elimde tutmamıştım. Hakiki bir heyecan içindeydim. Burada alet de yok, bir çakı olsaydı. Ve çakımı aradım. Elim ilk soktuğum cebimden yanmış gibi çıktı. Çakı Malta Çarşısı'nda yaymacı Ali Efendi'deydi. Son zamanlarda böyle olmuştuk. Evimizde baldızlarıma ait olan şeylerin dışında bize o anda lazım olan her şey bizi hayalen ya bit pazarına ya Malta çarşısına götürüyordu. Yahut da aradığımız şeyin yerine herhangi bir eskicinin çehresi, insanı çıldırtan dikkati, burun bükmesi alıyordu. Sofrada, yatakta, giyinirken, soyunurken, konuşurken hep bu canlandırma içinde yaşıyorduk. Hepsinin bizden bir ayrılış hikayesi ve içimizden bir türlü gitmeyen bir hatıra çehresi vardı. Doktor Ramiz çantasını açtı, çakısını çıkardı. Bir müddet hazin hazin tırnaklarına baktıktan sonra çakıyı bana uzattı. Halit Ayarcı'nın çehresinden hafif bir tebessüm geçti. Hayır, bakmasını görmesini bilen adamdı. Saati açtım, lupa ihtiyaç yoktu ne de herhangi hususi bir dikkate, sadece mıknatıslanmıştı. Halit Ayarcı çocuğunu muayene ettiriyormuş gibi adeta heyecanlı bakıyordu. Hiçbir şeyciği yok dedim, sadece mıknatıslanmış. Sakın söktürmeye filan kalkmayın, lüzum yoktur. Bunun hususi bir aleti vardır, büyük saatçilerin hepsinde bulunur. Yarım saatlik bir iş. Halit Ayarcı başını salladı. Nasıl oldu da bunu görmediler? Göremezler, daha doğrusu dikkat etmezler. Saat de insan vücudu gibidir. Çok defa alışılmış hastalıklar aranır. Yalnız bir fark vardır. Doktorlar tedavi ettikleri insanların bünyesini bazen bozarlar. Ama herhangi bir uzviyeti değiştiremezler. Halbuki bazen saat tamirinde bu olur. Yedek parça hikayesi. Doktor Rami sevincinden çıldıracaktı. Hiç ümit etmediği bir rekoru kırmıştım. Doğru dürüst konuşuyordum, beğeniliyordum. Bir şeyi mi değiştirmişler? Yapmayın yahu, senelerdir tanıdığım insan. Hakikaten içimde ispiritizma cemiyetinin azasının dilinden düşmeyen o haldıncı his mi uyanmıştı, yoksa karşımdakileri kendime hayran mı etmek istiyordum? Belki de bu kahveden sıkılmıştım. Etrafımda yeni baştan bulduğum bu insan sıcaklığını daha yakından kavramak mı istiyordum? Hulasa bütün talakatimle konuşmaya başladım. Siz o adama gidin, evvela şuradan kaldırdığı taşı veya benzerini, hiç olmazsa aynı tartıda bir taşı oraya koysun. Vaka mühim bir şey değil ama orada o tartıya ihtiyaç var. Böyle bir saati yapan adam iki yakutun arasına bu mercimeği koymaz. Sonra mıknatıstan kurtarsın, nihayet şu kılı da değiştirsin. Halit Ayarcı birkaç dakika sustu. Ben sanki talihimin anahtarını yakalamışım gibi saate sıkı sıkıya yapışmıştım. Hakikatte ona bakmıyordum bile. Arkamdaki masada deminden beri devam ede gelen münakaşa tam kıvamına girmiş, yumruk yumruğa, sille silleye, iskemle iskemleye şiddetli bir kavga başlamıştı. Müstakbel damadım gırtlak kemiği avını arayan şahin gibi dışarıya fırlamış, sapsarı yüzü diken diken saçlarıyla alabildiğine küfrediyor, tutmaya çalışanların üstünden durmadan saldırıyordu. Kendi kendime eyvahlar olsun dedim, eyvahlar olsun, şimdi muhakkak birini hatta birkaçını öldürecek. Zaten herifin katil olacağı gözlerinden dişlerinden belliydi. En aşağısı idam yahut müebbet hapis. Eyvahlar olsun, bu ümit de gitti, kız yine başımda kaldı. Ayağımıza kadar gelmiş bu kısmeti beğenmediğim, hor gördüğüm, nazlandığım için şimdi pişmandım. Sen mi beğenmezsin? İşte Allah insanı böyle mahrum eder. Herif bu akşam hapiste, haftaya da idamdır. Kızım evlenmeden dul oldu, zavallı yavrucak. Kim bilir işitince nasıl üzülür? Kafamda ancak gölgesi geçen bir düşüncenin iki dakika sonra böyle cezasını çekeceğimi nereden bilebilirdim? Biz fakirler böyleyizdir. Kader sarayında bizim işlere bakan büro hiç şaşmaz, ihmal etmez. Zihnimizden geçen en uzak, en masum ihtimallerin, sadece şiddetle ret için düşündüğümüz şeylerin bile ceremesini öderiz. Fakat düşündüğüm olmadı. Müstakbel damadım sanki ilmi menafiülü azayı ve ilmi simayı iflas ettirmeye karar vermişti. Hiç kimseyi öldürmedi, hatta bir tokatçık bile atmadı. Bilakis evvela suratına hangi pir aşkına olduğunu fark edemediğim iki sunturlu tokat yedi. Ağzının tam üstünü birinci sınıftan bir yumruk okşadı. Sonra kafasında kahvenin en sağlam görünüşlü iskemlesi parçalandı. Daha sonra birbiri peşinden gelen fasılasız tekmelerle adeta ayakları yerden kesildi. Havada uçmaya başladı ve kahvenin kapısı önündeki kaldırıma yığıldı. Ah ya Rabbim, o andaki sevincim. Evet, müthiş bir sevinçti bu. Evvela kimseyi öldürmemişti. Binaenaleyh ne idam edilecek ne de hapsolunacaktı. Vaka bu iki ihtimalin ikisi de ortada yalnız kendisi olsaydı pek o kadar üzüleceğim şeylerden değildi. Fakat arada kızım vardı. İdam olunmayacağına veya hapsedilmeyeceğine göre istersem kendisini damatlığa kabul edebilirdim. Sonra gözlerimin önünde temiz bir dayak yemişti. Artık bana karşı eskisi gibi horozlanmasına imkan yoktu. O bana moruk ne var ne yok diye densizlik etmeye kalkınca ben ona hiç İsmailciğim şöyle bir kahveye gittim de hani geçen günü senin dayak yediğin kahve yok mu işte oradan dönüyordum diyebilirdim. Yahut da sadece kahve, sandalye, lokantacının sabri der geçerdim. Yahut İsmail kuzum o sandalyenin parasını ödedin mi? Aman yavrum böyle şeylere dikkat et, o sandalye senin kafanda kırıldı. Kahve sahibinin suçu ne? Ne diye ziyan çeksin adam senin yüzünden? Nihayet sevincimin üçüncü bir sebebi vardı. İsmail bu dayaktan sonra en aşağı 3 gün yerinden kalkamayacak, hiç olmazsa evlenmeyi hatırlayamayacaktı. Düşünmeye vaktim vardı, bazı insanların ömrü vakit kazanmakla geçer. Ben zamana, kendi zamanıma çelme atmakla yaşıyordum. Fakat ne diye burada böyle oturuyordum? Niçin ayağa kalkmıyor onu dövenleri alkışlamıyordum, alınlarından öpmüyordum? Kerata, hem benim inci gibi kızıma göz korsun, hem karşımda öyle saygısız sırıtırsın. Aptal aptal suratıma bakarsın, nur olsun o eller. Halit Ayarcı bu içten konuşmalara birdenbire son verdi. Çabuk yaparlar mı bunu? Azami bir saat, o da taşın bulunması yerine konması yüzünden. Halit Ayarcı Doktor Ramiz'e döndü. Doktor, haydi hep beraber gidelim, şu işi halledelim. Beyefendi, siz de lütfunuzu tam yapın, zahmet olmazsa sonra gider bir yerde vakit geçiririz. Aman efendim, bendiniz bu kıyafetle. İtirazım kıyafetimle herhangi bir yere gitmekten utandığım için değildi. Zaten düştüğüm vaziyette kıyafetimi ve her şeyimi olduğu gibi kabulden başka çarem yoktu. İnci gibi kızını Topal İsmail budalasına vermeyi bir saniye bile düşünen insan için kıyafet, haysiyet, şeref gibi meseleler artık mevzu bahis bile olamazdı. Nazlanmam onlarla beraber gitmezsem belki birkaç lira verirler ümidiyleydi. Bir de öyle izzet ikram davet edildiğim yerlerden çok defa yayan döndüğümü hatırlıyordum. Fakat Halit Ayarcı benim hesaplarımı nereden bilecekti? Kıyafetinizde ne var? Sizi gören kim olduğunuzu yüzünüzden anlar. Demek o da anlamıştı. Zaten ben kaderimin yüzümde yazılı olduğunu artık biliyordum. Şunu da söyleyeyim ki Halit Ayarcı hiç de başkaları gibi kılık kıyafetimi saymamış, sadece yüzüme bakmıştı. İlk geçen boş taksiyi çevirdiler. Ben kendiliğimden şoförün yanına doğruldum. Yerim elbette orası olacaktı. Fakat Halit Ayarcı kolumdan tutarak mani oldu. Öbür eliyle açtığı arabanın kapısından zorla beni içeri tıktı. Sonra doktor Ramiz'i sürdü, nihayet kendi girdi. Garip adamdı. Nezaketi bile emir şeklindeydi ve icabında ellerini bile kullanmaktan çekinmiyordu. Şurası da var ki cüssesi müsaitti. Kaç senedir otomobile binmemiştim. Bir kış gecesi Selma Hanım'ın balo elbisesini gerçekten hırka-i şerifmiş gibi kucağımdan bir saniye ayırmadan ve ikide bir mukavva kutusunu öpüp okşayarak evlerine götürdüğüm geceden beri. O gece belki de hayatımın en mesut gecelerinden biri olmuştu. Selma hanımefendi beni yukarıya çağırtmış, kahve ikram etmiş, sonra da saat 4'ten 9'a kadar peşinde koştuğum tuvaletini giyerek yanıma gelmişti. Cemal Bey seyahatteydi ve Selma Hanım beraberce baloya gideceği dostlarını bekliyordu. Hiçbir zaman benimle o kadar ahbabı olmamış, aradaki mesafeyi o kadar unutmamıştı. Bir ara haydi siz de gelin, ne çıkar sanki, Cemal'in elbiseleri var, bir tıraş olursunuz diye beni baloya götürmeye bile kalkmıştı. Sonra benim telaşımdan korkmuş gibi vazgeçtim dedi, ama bir şartla, unutmayın ki ben bu gece baloya gideceğim, eğer dostlar gelmezse sizinle gideceğim. Ve ben içimden dostlarının hem geç kalmalarına, hiç gelmemelerine, hem bir an evvel gelip beni neredeyse boğacak olan bu saadetten kurtarmalarına dua ediyordum. O gece ilk defa Selma hanımefendinin sade üslup, sade zerafet, sade iyi seçilmiş elbise, en latif duruş ve çıldırtıcı bir yığın gülüş olmadığını, ayrıca bir vücudu bulunduğunu, bu vücudun birinci sınıf bir kadın vücudu olduğunu, bu gemiyle dünyanın en güzel seyahatleri yapılabileceğini görmüştüm. Hiçbir saray aynası onun sırtı kadar güzel olamazdı. Kolları ay ışığında gümüş ırmaklar gibi akıyordu. Belki de müstakbel damadımın karşımda yediği dayağın verdiği hafiflikle bu nadir saadeti birdenbire hatırlamıştım. Topal İsmail'in gözümün önünde yediği dayak bir türlü aklımdan çıkmıyor, düşündükçe bir yığın yeni teferruatı hatırlıyordum. Her tokatı yiyişinde burnunu bir çekişi vardı ki bütün ömrümce muhakkak hatırlayacaktım. O kadar çirkin burun ancak bu işe yarayabilirdi. Hayır, Selma Hanım'ın hatırası ne kadar tatlı olursa olsun benim tesadüfün hazırladığı bu nimetten hakkıyla istifadem lazımdı. Ya Allah göstermesin o anda kahvede bulunmasaydım halim ne olurdu? Ve kafasının kırıldığını yahut öldürüldüğünü sadece gazetede okusaydım yahut mahallede komşulardan biri şüphesiz içinden sevine sevine ve şöyle görünüşte acıyormuş gibi bana söyleseydi, o zaman içimden oh olsun kerataya deyip geçecektim. Halbuki şimdi bu hatıra tıpkı Selma hanımefendinin o gece beni saadetten neredeyse çıldırtacak olan iltifatları gibi içimde daima hazır bulunacaktı. İstediğim zaman ona dönecek, tekmenin indiği tarafı, yere kapanışını, yüzü kan içinde yerden kalkışını, tekrar yüzü koyun yere kapanmasını tatlı tatlı düşünecektim. Kapıdan çıkarken nasıl bana bakmıştı, ah kalp kalbe karşıdır, mendebur mahluk, rezil adi herif. Belli ki dayak yediğinde bu kadar muzdarip değildi. O zaten dünyaya tedip edilmek için gelmişti. Onu asıl yıkan bu dayağı benim karşımda yemesiydi. Ta ciğerinden zehirlenmişti. Melun kerata, haline bakmazsın da kızıma göz koyarsın ha. Beyazıt'a geldiğimiz zaman alışkanlık yüzünden evvela cebimi yokladım. Saatim bit tabii yanımda yoktu. Satılalı 8 ay olmuştu. Sonra meydanın saatlerine baktım. Biri 3:30'da durmuştu, öbürü belki dün gecenin 11'inden rötarlı bir tren gibi bugünün akşamına yetişmeye çalışıyordu. Bir söz söylemek için bu saatlerde bir türlü doğru dürüst işlemezler dedim. Sonra müstakbel damadımın hatırasını kafamdan bir yılan ölüsünü atar gibi kovduğum için memnun ve rahat ilave ettim. Bilir misiniz ki şehrin hiçbir saati birbirini tutmaz. İsterseniz Eminönü'ndekine, sonra da Karaköy'dekine bir bakalım. Hiç kimse buna cevap vermedi. Herkes kendi düşüncesine dalmış gibiydi. Omuzlarımı silktim. Ne çıkardı? Zehra'yı o herife vermeyecektim ya. Gerisinin ehemmiyeti yoktu. Fakat ya Rabbim, nasıl besleyecektim, nasıl bakacaktım? Kederimi dağıtmak için yeniden Topal İsmail'e döndüm. Olmadı. Bu sefer Selma Hanım'ı düşünmek istedim. Tutmadı. Şartlar ağır basıyordu. Eminönü'nde Doktor Ramiz'in sesini duydum. Sahi yahu, 25 dakika fark var. Karaköy'de Halit Ayarcı, burada da yarım saat ileriyiz dedi. Saatçi zengin ve son derece kibarlık meraklısı bir Ermeniydi. Onu görüp de gömlekçisini, hele berberini beğenmemek kabil değildi. Ayakkabılarının cilasına gelince keratanın yatarken onları koynuna aldığı muhakkaktı. Halit ayarcıyı bir yığın Fransızca kelimeyle karşıladı. Fakat o aldırmadı, saatini çıkardı, bana dönerek "Lütfen Hayri Beyefendi, izah buyurun" dedi. Agop saat çiyan evvela beni tepeden tırnağa kadar istihfaf ve merhametle süzdü. Sonra en enteresan yerinmiş gibi gözleri ayaklarıma dikildi kaldı. Belli ki başka bir zamanda ve tek başıma gelseydim hiç tereddüt etmeden "Allah versin" diyecekti. Belki bu yüzden en sert sesimle elimdeki saatin vaziyetini anlattım. "Hem dedim 3 defa hoyratça söküp bakmışsınız. Bu saatler nazik aletlerdir. Böyle tartaklanmaya gelmez. Bakın şunun arkasına. Bu fabrika işi değil, el işi. Saati ustadan ustaya mektup. Ama belli ki size yazılmamış." Ve saatin iç kapağına hak edilmiş resimleri gösterdim. Sonra yavaşça dudaklarımı büktüm. "Zanaatkarın yerini tüccarın alması acınacak şeydir hakikaten" dedim. "Hey Nuri Efendi, aziz ustam, nur içinde yat. O dakikada adamcağızın beni dinlerkenki halini görmeliydin. Bu doğrudan doğruya senin zaferindi. Senin cümlelerinden birini dinledikten sonradır ki saatçıyan efendi gözlerini ayakkabılarından ayırdı. Daha doğrusu bu ayakkabıların tek başına oraya gelmediklerini, bir sahipleri bulunması lazım geldiğini, o biçarenin de bir başı ve bu başta da bir çehrenin mevcut olabileceğini düşündü. Hayır, o ite kızımı vermem." Yüzüme bakmayı hatırına getirmesine oldukça nazik bir tebessümle teşekkür ettikten sonra devam ettim. "Galiba çıraklarınız saati tamir ederken şu taşı düşürmüş olacaklar. Şuna da bir baksanız." Saatçi ellerini uğuştura uğuştura bir şeyler kekeledi. Fakat artık tahammülüm kalmamıştı. "Siz dedim dediğimi yapın. Daha doğrusu dediklerimi. Evvela şu saati mıknatıstan kurtarın." Sonra Halit Ayarcı'ya döndüm. "Eskiden dedim bu cins işler yalnız sermaye meselesi değildi. Sevenler ve işin içinde yetişenler yaparlardı." Nuri Efendi kulağımın dibinde sanki bana "Aferin oğlum" diyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 189.